Ayrım 17.
Siz bana teşekkür ettiniz. Hatta gözleriniz yaşardı. Size her şeyi bir bir anlatıyorum. Çünkü birincisi olup bitenleri size hatırlatmak istiyorum. İkincisi de en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadığımı göstermek istiyorum. Sonra aileniz için ilk yardım olmak üzere masadan 10 rublelik bir banknot alıp size verdim. Bunların hepsini Andrey Semyonovich de gördü. Daha sonra sizi kapıya kadar geçirdim. Siz hep aynı heyecan içindeydiniz. Siz çıktıktan sonra Andrey Semyonovich ile 10 dakika kadar konuştuk. Daha sonra Andrey Semyonovich de çıktı. Bunun üzerine bir kez daha sayıp kaldırmak için masadaki paraların başına döndüğümde büyük bir şaşkınlıkla 100 rublelik bir banknotun eksik olduğunu gördüm. Şimdi düşünelim. Andrey Semyonovich'ten kuşkulanamazdım. Bunu düşünmek bile utandırır beni. Hesaplarımda yanılmış olamazdım. Çünkü sizin odaya gelmenizden bir dakika önce paraları hesaplamış ve toplamı doğru bulmuştum. Sizin heyecanlı halinizi gitmek için ve o acelenizi bir an elinizin masada durduğunu hatırlayınca, öte yandan toplumsal durumunuzu göz önüne alınca, dehşet içinde hatta hiç istemememe rağmen kuşkusuz zalimce ama haklı bir kuşkuya düşmek zorunda kaldığımı siz de kabul edersiniz. Şunu bir kez daha tekrarlayayım ki, kendime kesinlikle güvenmeme rağmen yine de böylesi bir suçlamayla kendimi tehlikeye attığımı da biliyorum. Ama gördüğünüz gibi bir an bile duraksamadım, isyan ettim. Niçin olduğunu da size söyleyeyim. Bunun biricik nedeni sizin kapkara nankörsüzlüğünüzdür. Şu işe bakın. Ben sizi bir felakete karşı karşıya bulunan ailenizin çıkarları için çağırayım. Gücüm oranında size 10 rublelik yardımda bulunayım. Siz bana bütün bunların üzerine hem de hemen o anda böyle bir davranışta bulunun. Hayır, bu hiç de iyi bir şey değil. Size bir ders vermek gerekiyor. Düşünün bir kez. Ayrıca sizden gerçek bir dostunuzun sıfatıyla şu anda daha iyi bir dostunuz olamaz. Çünkü rica ediyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Yoksa acımasız davranacağım. Evet, ne diyorsunuz? Sonya dehşet içinde. Ben sizden bir şey almadım, dedi. Siz kendiniz bana bir 10 ruble verdiniz. İşte alın onu da. Sonya cebinden mendilini çıkardı, düğmediği yeri bulup 10 rubleyi çıkardı ve parayı Lujin'e uzattı. Pyotr Petrovich parayı almadı çıkışarak, demek 100 rubleyi aldığınızı kabul etmiyorsunuz, dedi. Sonya çevresine bakındı, herkes ona korkunç, sert, alaycı, nefret dolu bakışlarla bakıyordu. Raskolnikov'a bir göz attı, delikanlı kollarını kavuşturmuş, sırtı duvara dayalı alev alev yanan gözlerle kendisine bakıyordu. Ah tanrım, diye haykırdı Sonya. Lujin usulca hatta sevecenlik dolu bir sesle, Amelia Ivanovna, dedi. Durumu polise bildirmemiz gerekiyor, bunun için çok rica ediyorum, şimdilik kapıcıyı çağırtınız. Ben onun hırsız olduğunu zaten biliyordum, dedi Amelia Ivanovna. Biliyor muydunuz, dedi Lujin. Öyleyse böyle bir sonuca varmış olmak için bir takım sebepleriniz olsa gerek. Tanıklar önünde söylenmiş de olsa, bu sözlerinizi unutmamanızı rica edeceğim sizden saygıdeğer Amelia Ivanovna. Birden her yandan gürültülü konuşmalar duyuldu. Herkes kımıldadı. Kendine gelen Katerina Ivanovna bulunduğu yerden koparcasına Lujin'in üzerine atıldı. Nasıl? Siz onu hırsızlıkla mı suçluyorsunuz? Sonya'yı öyle mi? Alçaklar, alçaklar. Sonra Sonya'ya atıldı. Kupkuru kollarıyla bir mengenin gibi sıkarak kucakladı. Sonya, nasıl alırsın sen bu adamın verdiği 10 rubleyi? Ah aptal, ver çabuk. Ver şunu 10 rublesini. Evet işte. Sonya'nın elinden parayı alıp avucunda buruşturdu ve olanca gücü Lujin'in suratına fırlattı. Buruşturulmuş para Lujin'in gözüne çarptı ve oradan yere sekti. Amelia Ivanovna parayı almak için fırladı. Pyotr Petrovich müthiş öfkelenmişti. Tutun şu deli karıyı, diye bağırdı. Bu sırada kapıda Lebezyatnikov'un yanında aralarında o iki taşralı kadının da bulunduğu birkaç kişi daha belirdi. Katerina Ivanovna, nasıl, deli mi? Ben mi deliyim, dedi. Aptal, seni aptal seni, seni hilebaz dava vekili seni, aşağılık herif. Sonya senden para çalacak ha? Değil çalmak, Sonya sana üste para verir be. Sinirli bir kahkaha atan Katerina Ivanovna parmağıyla herkese Lujin'i göstererek şu aptalı görüyor musunuz, diye odanın dört bir yanına atılmaya başladı. Bu sırada ev sahibi Amelia Ivanovna gözüne ilişti. Nasıl, sen de mi? Sen de mi onursuz olduğunu söylüyorsun yağ tulumu? Seni Prusyalı tavuk seni, ah sizi, ah sizi. Sonyacığım senin yanından geldikten sonra alçak herif odadan dışarı bile çıkmadı. Şuracıkta Rodion Romanovich'in yanında oturdu. Arayın üstünü. Dışarı çıkmadığına göre paranın üzerinde olması gerekir. Ara hadi, ara üstünü, arasana. Ama eğer bir şey bulamazsan kusura bakma, halin dumandır. Doğruca efendimize Çar Hazretlerine merhametli çarımıza başvuracağım. Ayaklarına kapanacağım. Bugün hemen şimdi. Ben garibim, beni bırakırlar yanına. Bırakmazlar mı sanıyorsun? Yalan söylüyorsun. Bırakırlar, bırakırlar işte. Sonya'nın mazlum bir kız olduğunu bildiğim için böyle yaptın değil mi? Bana güveniyordun öyle değil mi? Ama kardeş, ben yaman kadınımdır. Sökmez bana bu numaralar. Ara hadi, arasana, arasana. Katerina Ivanovna bunları söylerken bir yandan da Lujin'i öfkeyle çekiştirerek Sonya'ya yaklaştırmaya çalışıyordu. Ben hazırım. Söylediklerimin hesabını da verebilirim, diye mırıldandı Lujin. Ama siz lütfen kendinize gelin hanımefendi. Ne yaman bir kadın olduğunuz fazlasıyla görülüyor. Ama bu nasıl olabilir? Evet, yeterince tanık var ama yine de bu işin polis önünde yapılması gerekir. Ben hazırım. Ama yine de zor bir durum. Cinsiyet meselesi var ortada. Amelia Ivanovna da yardım ederse eğer... Ama bu işler yine de böyle yapılmaz. Nasıl yapsak acaba? Kim isterseniz çağırın, dedi Katerina Ivanovna. Kim isterseniz çağırın, arasın. Sonra çevir ceplerini tersine. Görsünler. İşte işte. Bak bakalım canavar herif. Bak işte bomboş. Burada mendili vardı, görüyor musun? Bomboş cebi. İşte öteki cebi. İşte görüyor musun? Katerina Ivanovna Sonya'nın ceplerini tersine çevirmeye, daha doğrusu yırtarcasına çekiştirmeye başlamıştı. Ama birden ikinci olarak çektiği sağ cepten bir kağıt parçası fırladı, havada bir yay çizip tam Pyotr Petrovich'in önüne düştü. Bunu herkes görmüştü, bağırışanlar oldu. Pyotr Petrovich eğildi, kağıdı iki parmağıyla yerden aldı, kaldırıp herkese göstererek açtı. Bu 8'e katlanmış 100 rublelik bir banknottu. Pyotr Petrovich elini havada dolaştırarak banknotu herkese gösterdi.
Hırsız, defol evimden! Polis, polis!
Diye bağırdı Amelia Ivanovna. Sibirya'ya sürmek gerek bunları.
Defol!
Her kafadan bir ses çıkıyordu. Raskolnikov susuyor, gözlerini kırpmadan Sonya'ya bakıyordu. Arada bir hızla bakışlarını Lujin'e kaydırdı da oluyordu. Sonya olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyormuşçasına, hatta şaşkınlık belirtisi bile göstermeden olduğu yerde duruyordu. Birden yüzü kıpkırmızı oldu, bir çığlık atarak elleriyle yüzünü kapadı. Yürek parlayıcı bir sesle, "Hayır, ben almadım, ben hiçbir şey bilmiyorum," dedi ve Katerina Ivanovna'ya atıldı. Katerina Ivanovna da onu herkesten korumak istiyorcasına sımsıkı kucaklayıp göğsüne bastırdı. Her şey apaçık ortadaydı ama yine de Katerina Ivanovna, "Sonya, Sonya, ben inanmıyorum, görüyorsun ya, ben inanmıyorum," diye mırıldanarak bir çocuk gibi Sonya'yı kollarından sarsıyor, ellerini yakalayıp dudaklarına götürerek öpüyordu. "Sen alacaksın ha, ne aptal insanlar bunlar, ah tanrım." Odadakilere döndü, "Aptallar, hepiniz aptalsınız. Onun nasıl bir yürek taşıdığını, onun nasıl bir kız olduğunu bilmiyorsunuz daha. O para çalacak ha, üstündeki son gömleğini satar, kendisi yalın ayak çırılçıplak kalır da ihtiyacı olanlara verir o. Böyle bir kızdır Sonya. Çocuklarım açlıktan ölmesinler diye vesikalı oldu. Bizim için kendini sattı. Ah rahmetlim, ah, ah rahmetlim, ah. Kalk da gör şu olup bitenleri, kalk da gör. İşte senin yas yemeğin. Efendiler, korusanız onu, ne diye dikilip duruyorsunuz öyle? Radyon Ramonoviç, siz neden karşı çıkmıyorsunuz? Yoksa siz de mi inanıyorsunuz? Hepiniz, hepiniz, hepiniz bir tek serçe parmağı bile olamazsınız onun. Korusanız onu. Bu zavallı, bu veremli, kimsesiz kadının ağlayışı odada bulunanlar üzerinde derin bir etki yapmış gibiydi. Veremin tükettiği bu acılı yüzde, yer yer kan pıhtılarının bulaştığı bu kurumuş dudaklarda, bu hırıltılı boğuk haykırışta, bu çocuk ağlamasına benzer hıçkırıklarda, bu saf çocuksu umutsuz yalvarışlarla öylesine acı, öylesine insanın yüreğini işleyen bir şeyler vardı ki zavallı kadına herkes acımış gibiydi. En azından Pyotr Petrovich hemen acımıştı. "Hanımefendi, hanımefendi," dedi etkileyici bir sesle. "Bu işin sizi ilgilendirir bir yanı yok. Hiç kimse sizi kötülükle ya da bu işe rıza göstermiş olmakla suçlamaya cesaret edemez. Kaldı ki cepleri tersine çevirerek işi ortaya çıkaran sizsiniz. Demek ki bu konuda hiçbir şey bilmiyordunuz. Sonya Semyonovna, bu iş eğer yoksulluğunun etkisiyle yaptıysa kendisini hemen bağışlamaya hazırım ama matmazel, bunun için itiraf etmekten kaçındınız. Yüz karası bir duruma düşmekten mi korktunuz? Belki de bu daha ilk deneyiminiz. Ya da kendinizi kaybediverdiniz. Evet, anlaşılmayan bir yanı yok işin. Son derece açık her şey. Ama yine de böylesine bayağılaşmamalıydınız." Odada bulunanlara döndü. "Baylar, küçük hanımı acıdığım için uğradığım onca hakarete rağmen kendisini hemen şu anda bağışlamaya hazırım." Sonya'ya döndü. "Matmazel, şu anda duyduğunuz utanç gelecek için size ders olsun. Bu işi daha ileri götürmeyeceğim. Burada kapatıyorum. Yeter." Pyotr Petrovich yan gözle Raskolnikov'a baktı. Bakışları karşılaştı. Raskolnikov'un ateşli bakışları Lujin'i yakıp kül etmeye hazırdı. Katerina Ivanovna ise artık hiçbir şey duymuyordu. Sonya'yı kucaklamış çılgın gibi öpüp öpüp duruyordu. Çocuklar da minicik kollarıyla dört yanından sarmışlardı Sonya'yı. Ne olup bittiğini pek de anlayamayan Poleçka hıçkırıklardan sarsılıyor, ağlamaktan şişmiş ıslak güzel yüzünü Sonya'nın omuzuna dayayarak gizlemeye çalışıyordu. Tam bu sırada kapı tarafından gür bir ses yükseldi. "Bu ne alçaklık?" Pyotr Petrovich hızla çevresine bakındı. "Bu ne alçaklık?" diye tekrarladı Lebeznikov gözlerini Lujin'in gözlerine dikerek. Pyotr Petrovich hafif çirkinir gibi oldu. Herkes fark etmişti bunu. O sırada Pyotr Petrovich'in irkildiğini fark ettiklerini daha sonra da hatırladılar. Lebeznikov odanın içine doğru bir adım attı. Pyotr Petrovich yaklaşarak, "Bir de beni tanık göstermeye cesaret ediyorsunuz ha?" dedi. "Ne diyorsunuz siz Andrei Semyonovich? Neden söz ediyorsunuz?" diye mırıldandı Lujin. "Şundan söz ediyorum ki siz bir iftiracısınız. Söylemek istediğim bu," dedi Lebeznikov. Müthiş öfkeliydi. Aşırı miyop gözleriyle Lujin'e sert sert bakıyordu. Raskolnikov onun her sözünü yakalayıp tartmak istercesine gözlerini Lebeznikov'a dikmişti. Yeniden sessizlik egemen olmuştu odaya. Pyotr Petrovich de özellikle ilk anlarda kendinden geçer gibi olmuştu. Kekeleyerek, "Eğer bu sözler banaysa," diye başladı. "Ne oluyor siz Allah aşkına? Aklınız başınızda mı?" "Benim aklım başımda ama siz bir sahtekarsınız. Ah, ne bayağılık. Her şeyi sonuna kadar dinlemek için mahsus bekledim. Anlamak istiyordum çünkü. İtiraf ederim ki şu anda bile mantığıma aykırı geliyor bu yaptıklarınız. Neden yaptınız bütün bunları hiç anlamıyorum. Ne yapmışım ben? Nedir bu saçmalıklar? Bu bilmece gibi sözler, yoksa sarhoş musunuz?" "Ben içki içmem aşağılık herif. Ama sen içebilirsin. İnançlarım aykırı olduğu için ben ağzıma içki koymam. Düşündünüz ki baylar, şu 100 rublelik banknotu kendi elleriyle Sonya Semyonovna'ya verdi bu adam. Ben bunu gözlerimle gördüm, tanığım. Yargıç huzurunda yemin edebilirim. O verdi parayı." Lujin ıslıksız bir sesle, "Yoksa sen kişileri mi kaçırdın süt kuzusu?" dedi. "Kendisi daha demin herkesin gözü önünde ve açıkça benden 10 rubleden başka bir para almadığını söyledi. Bu duruma göre ben ona nasıl başka para vermiş olabilirim?" "Ben gördüm, gözlerimle gördüm," dedi Lebeznikov. "İnançlarıma aykırı olmasına rağmen hemen şu anda yargıç önünde istekleri yemin etmeye hazırım. Çünkü parayı kaşla göz arasında kızın cebine nasıl sokuşturduğunu gözlerimle gördüm. Kapının orada vedalaşırken o bir ara başını çevirdiğinde sağ elinizle onun elini sıkarken sol elinizle parayı cebine bırakıverdiniz. Ama ben aptal, bunu iyi yürekliliğinizden böylece gizlice yaptığınızı sanmıştım. Her şeyi kendi gözlerimle gördüm, gördüm." Lujin'in yüzü keç gibi oldu. "Yalan söylüyorsunuz," dedi. "Ta pencerenin oradan parayı nasıl seçebilirdiniz ki? Miyop gözlerinizle hayal görmüşsünüz siz, sayıklıyorsunuz." "Hayır, hayal görmedim ben. Evet, uzakta duruyordum ama yine de her şeyi gördüm." "Dediğiniz doğru. Pencerenin oradan paranın kaç rubelik olduğunu seçebilmek zordur ama ben bir başka nedenle bunun özellikle 100 rubelik bir banknot olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü siz Sonya Semyonovna'ya 10 rubeliği verirken masadan bir de 100 rubelik banknot aldınız. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Çünkü o sırada yanınızdaydım ve aklıma gelen bir düşünce sebebiyle elinizde bir 100 rubelik bulunduğunu da unutmadım. Parayı katladınız ve konuşmanız süresince hep avucunuza tuttunuz. Sonra ben bunu unuttum. Ama ayağa kalktığınızda parayı sağ elinizden sol elinize geçirirken az kalsın yere düşürecektiniz. O zaman yeniden hatırladım. Çünkü yine aynı şeyi, yani Sonya Semyonovna'ya benden gizli bir yardımda bulmak istediğinizi düşündüm. Bunun üzerine hareketlerinizi ne büyük bir dikkatle izlemeye başladığımı tahmin edebilirsiniz. Sonra da parayı farkına varmadan kızın cebine sokmayı başardınız. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Gördüm. Yargıç önünde yemin edebilirim. Lebezyatnikov neredeyse tıkanacaktı. Odanın her yanından çoğu şaşkınlık dile getiren sesler yükselmeye başladı ama öfkeli, tehdit karakteri giderek artan sesler de duyuruyordu. Pyotr Petrovic'i çember içine almışlardı. Katerina Ivanovna Lebezyatnikov'a atılarak Andrei Semyonovic dedi. Sizin hakkınızda yanılmışım, koruyun onu. Bir siz ondan yanasınız, kimsesi yok onun. Sizi Tanrı gönderdi Andrei Semyonovic, iki gözüm, canım kardeşim. Ve Katerina Ivanovna ne yaptığının farkında olmadan Andrei Semyonovic'in önünde diz çökmüştü. Pyotr Petrovic öfkeden deliye dönmüştü. Saçma diye bağırdı. Söyledikleriniz baştan aşağı saçma. Bunu unutmuştum, sonra hatırladım, sonra yine unuttum. Nedir bütün bunlar? Yani ben mahsus mu sıkıştırdım parayı onun cebine? Niçin? Ne amaçla? Ne alıp veremediğim olacak benim bu kızla? Niçin? İşte benim anlayamadığım da bu. Ama sözlerin bütünüyle gerçeği yansıtıyor. Bu konuda o kadar yanılmıyorum ki... Ah, ne kadar aşağılık bir adamsınız. Bu davranışınızdan dolayı elinizi sıkıp size teşekkür ettiğim sırada... özellikle aklıma gelen bir soruyu da çok iyi hatırlıyorum. Bu parayı neden özellikle gizlice koymuştunuz kızın cebine? Özellikle de gizlice. Acaba benim kişisel yardımların köktenci bir çözüm olmadığı için... bunlara karşı olduğumu biliyordunuz da... yalnızca benden gizlemek için mi böyle davranmıştınız? Daha sonra benim yanımda bu kadar büyük bir parayı vermekte utanmış olabileceğinize karar verdim. Sonra ona sürpriz yapmak istemiş de olabilirdiniz. Cebinde 100 rublelik bir banknot bulacak ve şaşıracaktı. Yine düşündüm ki belki de cebinde parayı bulunca size teşekkür etmeye gelip gelmeyeceğini denemek istiyordunuz. Sonra hani sağ elin verdiğini sol el bilmemeli sözü uyarınca size minnet duymasından da kaçınmak istiyor olabilirdiniz. Kısacası daha neler neler geldi aklıma. Ama ben bütün bunlar üzerinde daha sonra düşünmeye karar verdim. Öte yandan sırrınızı bildiğimi belli etmenin de kabalık olacağını düşündüm. Ancak aklıma yine bir şey takılmıştı. Kendisine yapılan iyilikten habersiz olan Sonya Semyonovna parayı yitirebilirdi. Bu bakımdan buraya gelip cebine 100 ruble bıraktığınızı kendisine söylemeye karar verdim. Ama pozitivist metodun genel sonuçlarını bırakmak, özellikle de kitapta Piderit'le Wagner'in makalelerini okumalarını salık vermek için geçerken Bayan Kobilyatnikovlara uğradım, sonra doğruca buraya geldim. Geldim ki Melbourne'da neler oluyormuş neler. Şimdi sorarım size. Eğer Sonya Semyonovna'nın cebine 100 rublelik banknotu koyduğunuzu görmeseydim, bütün bu ayrıntılı düşünceler, varsayımlar nasıl aklıma gelebilirdi ki? Andrei Semyonovic uzun söylevini böyle bir mantıki sonuçla bitirdiğinde artık iyice yorulmuş, hatta yüzü ter içinde kalmıştı. Ama ne yazık ki meramını anlatacak kadar Rusça bilmediği için bu avukatlık başarısından sonra sanki bir anda eriyip tükenmiş, hatta sanki zayıflayıvermişti. Ama konuşması herkes üzerinde büyük bir etki yapmıştı. Öylesine coşkuyla, öylesine inançla konuşmuştu ki sözlerine herkes inandırmış gibiydi. Pyotr Petrovic işlerin kötüye gitmekte olduğunu anlamıştı. Kafanıza takılan bu saçma sapan sorulardan bana ne dedi. Bunlar kanıt değildir. Bütün bunları rüyanızda görmüş olabilirsiniz. Ben de size diyorum ki yalan söylüyorsunuz bayım. Kim bilir hangi kızgınlığınızdan dolayı yalan söylüyor ve bana kara çalıyorsunuz. Özellikle de sizin serbest ve tanrı tanımaz düşüncelerinize katılmadığım için bana kızmış olabilirsiniz. Hepsi bu. Ama yaptığı bu manevra Pyotr Petrovic'e bir yarar sağlamadığı gibi tam tersine her yandan homurtuların yükselmesine sebep oldu. Şuna bakın, işi nelere götürdü diye bağırdı Lebezyatnikov. Yalan söylüyorsun, polis çağır. Ben yargıç önünde yemin etmeye hazırım. Yalnız niçin, hangi nedenle böyle aşağılık bir davranışta bulunduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ah, ne alçakmışsın meğer. Böyle aşağılık bir davranışta bulunmasının sebebini ben açıklayabilirim. Gerekirse yargıç önünde yemin edebilirim. Sonunda Raskolnikov söze girmişti. Bir adım öne çıkmış, sakin, kendinden emin bir sesle konuşuyordu. Odadaki herkes daha ilk ağızda onun gerçekten de işin iç yüzünü bildiğini ve bilmecenin çözümüne yaklaştığını anlamıştı. Raskolnikov Lebezyatnikov'a dönerek artık her şeyi anlamış bulunuyorum diye sürdürdü sözlerini. Aslında ta işin başından beri bunun iğrenç bir tuzak olduğundan kuşkulanıyordum. Yalnızca benim bildiğim, biraz sonra da hepiniz anlatacağım özel bir takım sebeplerden dolayı böyle bir kuşkuya kapılmıştım. İşin can alıcı noktası buradadır. Size gelince Andrei Semyonovic, değerli sözlerinizle her şeyi kesin olarak anlamamı sağladınız. Herkesin beni dikkatle dinlemesini rica ederim. Bu bay Lujin'i gösterdi. Birkaç gün önce bir kızla, daha doğrusu benim kız kardeşim Avdotya Romanovna Raskolnikova ile evlenmek üzereydi. Ama 3 gün önce Petersburg'a geldiğinin ilk günü, daha ilk görüşmemizde benimle kavga etti. Ben de kendisini evimden kovdum. Bu olayın iki tanığı vardır. Çok kötü yürekli bir adamdır bu. Dün değil, önceki gün, yani kendisiyle kavga ettiğimiz gün, ben daha onun burada, yani sizin odanızda Andrei Semyonovic oturduğunu bilmiyordum. Aynı gün, yani kavga ettiğimiz gün, kendisi rahmetli Marmeladov'un dostu olarak karısı Katerina Ivanovna'ya cenaze harcamalarını kullanması için birkaç kuruş verdiğini görmüş. Hemen oturup anneme bir mektup yazarak bütün paramı Katerina Ivanovna'ya değil de Sonya Semyonovna'ya verdiğimi bildirmiş. Bu arada Sonya Semyonovna üzerine, daha doğrusu benim Sonya Semyonovna'yla olan ilişkimin niteliği üzerine en aşağılık sözlerle çeşitli imalarda da bulunmuş. Hemen anlayacağınız gibi bütün bunlardan amacı annemle kız kardeşimi bana bin bir güçlükle gönderdikleri paraları kötü yollarda harcadığıma inandırarak ailemle arama açmaktı. Dün akşam annemle kız kardeşimin ve onun bulunduğu bir aile toplantısında paraları Sonya Semyonovna'ya değil de cenaze harcamaları için Katerina Ivanovna'ya verdiğimi, o sırada daha Sonya Semyonovna'yı hiç tanımadığımı hatta yüzünü bile görmediğimi ispatlayarak gerçeği ortaya çıkardım. Bu arada onun, yani Pyotr Petrovich Luzhin'in sahip olduğu bütün üstünlükleriyle birlikte kendisi için onca kötü sözler söylediği Sonya Semyonovna'nın serçe parmağı bile olamayacağını da ekledim. Kendisinin Sonya Semyonovna'yı kız kardeşimle yan yana oturtup oturtmayacağım sorusuna karşılık da daha o gün bu işi yapmış bile olduğumu söyledim. Ettiği onca iftiraya rağmen annemle kız kardeşimin benimle bozuşmak istememeleri üzerine kendisi iyice çileden çıktı ve söylediği her sözle annemle kız kardeşime karşı bağışlanmaz kabalıklarda bulundu. Sonunda kesin kopuş oldu ve kendisini evden kovduk. Bütün bu anlattıklarım dün akşam oldu. Şimdi şu noktaya dikkat etmenizi rica ederim. Eğer az önce Sonya Semyonovna'nın hırsız olduğunu ispatlayabilseydi, kız kardeşimle anneme kuşkularında ve Sonya Semyonovna'yla kız kardeşimi bir tuttuğum için bana gücenmekte çok haklı olduğunu, bana çıkışmakla kız kardeşimin yani nişanlısının şerefini koruduğunu ispatlamış olacaktı. Kısacası böylece benim yeniden ailemle aramı açmayı ve onların gözüne girmeyi umuyordu. Sonya Semyonovna'nın şeref ve mutluluğunun benim için ne kadar değerli olduğunu doğru tahmin ederek benden kişisel olarak öç almak istemesinden hiç söz etmiyorum. İşte onun hesapları bunlardı. Bütün bu olup bitenleri ben bu şekilde anlıyorum. Bu aşağılık davranışının başka hiçbir sebebi olamaz. Raskolnikov sözlerini böyle ya da buna yakın bir şekilde bitirdi. Kalabalık şaşkınlık dile getiren seslerle sık sık sözlerini kesmiş ama yine de herkes konuşmasını büyük bir dikkatle dinlemişti. Sakin, kendinden emin, dolambaçsız, kesin bir dille konuşmuştu. Sesindeki kararlılık ve inanç, yüzünün seri anlatımı herkesin üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Lebezetnikov heyecanla "Evet evet bu böyle." diye doğruladı. "Yani böyle olması gerek. Çünkü Sonya Semyonovna içeri girer girmez bana özellikle sizin burada olup olmadığınızı, Katerina Ivanovna'nın konuklar arasında da sizi görüp görmediğimi sordu. Beni pencerenin oraya götürerek orada sessizce sordu bunu. Demek ki onun için sizin muhakkak burada bulunmanız gerekiyordu. Evet evet bu böyle, kesinlikle böyle." Luzhin dudaklarında küçümseyici bir gülümseme susuyordu. Ama yüzü bembeyazdı. İşin içinden nasıl sıyrılacağını düşünüyor gibiydi. Her şeyi olduğu gibi bırakıp gitmek fazlasıyla işine gelirdi ama şu anda böyle bir şey imkansız gibiydi. Bu Sonya Semyonovna'ya iftira ettiği yolunda kendisine yöneltilen suçlamaların doğruluğunu kabul etmesi anlamına gelirdi. Çoğu kafayı bulmuş olan konuklar zaten fazlasıyla heyecanlanmış durumdaydılar. İhaşe memuru konuşulanların çoğunu anlamamış olmakla birlikte herkesten çok bağırıyor, Luzhin'in hiç de hoşuna gitmeyecek bir takım yollara başvurulmasını öneriyordu. Ama odada sarhoş olmayanlar da vardı. Bütün kiracılar içeri üşüşmüşlerdi. Polonyalıların üçü de müthiş öfkelenmişti. "Pane aydak!" diye bağırıp duruyorlar. Bu arada kendi dillerinde başka bazı tehditler de savuruyorlardı. Sonya da büyük bir gerilim içinde dinliyordu ama bir baygınlık geçirmiş ve yeni ayılmış gibi her şeyi anlamış görünmüyordu. Bütün savunmasının Raskolnikov'a bağlı olduğunu hissederek gözlerini ayırmadan ona bakıyordu. Katerina Ivanovna hırıldayarak güçlükle soluyordu, bitip tükenmiş bir hali vardı. Ama en aptalca görünüşü olan Amelia Ivanovna'ydı. Ağzını ayırmış, hiçbir şey anlamadan çevresine bakınıyordu. Anladığı tek şey Pyotr Petrovich'in köşeye sıkışmış olduğuydu. Raskolnikov bir şeyler daha söylemek için izin isteyecek oldu ama fırsat vermediler. Luzhin etrafını sarmışlar, sövüyorlar, tehditler savuruyorlar, bağırıyorlardı. Ama Pyotr Petrovich ödlek takımından değildi. Planının başarısızlığa uğradığını görünce işi yüzsüzlüğe döktü. Kalabalığı yarmaya çalışarak "izin verin baylar, izin verin" dedi. "Açılın da geçelim. Hem bana gözdağı vermekten de vazgeçin. İnanın bana bundan bir şey çıkmaz. Hiçbir şey yapamazsınız. Ödlek takımından değilim ben. Tam tersine bir suçu zorla örtbas ettiğiniz için sorumlu duruma düşersiniz. Hırsız açıkça ortaya çıkmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağım. Yargıçlarımız ne kör ne de sarhoş. Kişisel öç duygularıyla beni suçlayan, evet az önce aptallıklarından bunu kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Bu iki dinsize, dinsizlikleri herkesçe bilinen serbest düşünceli bu iki hastaya inanmazlar. Evet, izin verin baylar." Lebezyatnikov öfkeyle "artık odamdaki varlığınıza katlanamam" dedi. "Hemen terk edin odamı. İki haftadır onu ağırlayabilmek için neler çektiğimi düşünüyorum da. Geçen gün ben kendim odanızdan çıkıyordum Andrei Semyonovich. Ama beni siz alıkoymuştunuz. Şimdi ise o günkü sözlerime tek bir şey ekleyeceğim. Siz aptalın birisiniz. Kafanızdaki kontaklı ve kör gözlerinizi tedavi ettirmenizi dilerim. İzin verin baylar." Luzhin kalabalığı yararak kendine bir yol açtı. Ama onun yalnızca bir iki küfürle savuşup gitmesine gönlü razı olmayan İHŞ memuru masadan bir bardak kaptı ve geri Pyotr Petrovich'e fırlattı. Ama bardak Pyotr Petrovich yerine Amelia Ivanovna'ya geldi. Amelia bir çığlık attı. İHŞ memuru ise bardağı atarken fazla gerilediği için hızını alamadı. Dengesini yitirip olanca ağırlığıyla masanın altına yuvarlandı. Pyotr Petrovich odasına döndü. Yarım saat kadar sonra da evden ayrıldı. Sonya yaratılıştan ürkek bir kızdı. Kendisine başka bütün insanlardan çok daha kolay kötülük yapılabileceğini, aşağılamak, gönlünü kırmak gibi şeylerin ise herkesin hemen hiçbir ceza görmeden kolayca yapabileceği şeyler olduğunu öteden biri bilirdi. Ama yine de şu son olaya kadar herkese karşı takındığı ölçülü, uysal, boyun eğer tavrıyla felaketlerden kaçınabileceğini sanıyordu. Müthiş bir düş kırıklığına uğramıştı. Her şeyi, hatta bu son olayı bile tevekkülle karşılayabilir, katlanabilirdi. Ama bu son olay, özellikle de ilk anlarda ona çok ağır gelmişti. Kazandığı zafere, temize çıkmasına rağmen ilk korku ve şaşkınlık anı geçip de olup bitenleri bütünüyle kavrayınca umarsızlığın ve aşağılanmışlığın dayanılmaz acısını duydu yüreğinde. Sinirleri allak bullak olmuştu. Sonunda dayanamadı ve kendini odadan dışarı atıp koşa koşa evine gitti. Luzhin'in çıkıp gitmesinden hemen sonra olmuştu bu. Odadakilerin kahkahaları arasında bardağı yiyen Amelia Ivanovna bir başkasının yanlışı yüzünden böylesine bir cezaya uğramaya katlanamazdı. Bir çığlık atarak kudurmuşçasına bütün olup bitenlerin sorumlusu olarak gördüğü Katerina Ivanovna'nın üzerine atıldı. "Defol evimden! Hadi hemen şimdi marş marş!" ve Katerina Ivanovna'nın eşyalarından eline geçenleri kaldırıp yere çalmaya başladı. Bitkin bir şekilde kendini attığı yataktan fırlayan Katerina Ivanovna, Amelia Ivanovna'nın üzerine atıldı. Ama eşitsiz bir kavgaydı bu. Amelia Ivanovna onu bir tüy gibi fırlatıp attı. Zavallı kadın hıçkırıklardan tıkanarak "Ne?" dedi. "Allah'tan korkmadan Sonya'ya iftira ettikleri yetmezmiş gibi şimdi de bu hayvan bana saldırıyor ha? Kocamı toprağa verdiğim gün, soframda tuzumu ekmeğimi yediği gün şu yetimlerle beni sokağa atmaya kalkıyor ha?" Gözleri alev alev birden söylendi. "Tanrım, adaletin yok mu? Bizi bizim gibi yetimleri koruyamayacaksın da kimi koruyacaksın? Ama göreceğim, mahkemede adalet de var bu dünyada. Ben bulacağım. Bekle sen Allahsız kadın. Poleçka, sen çocuklarla kal. Ben şimdi dönerim. Sokakta bile olsa bekleyin beni. Adalet var mı yok mu göreceğim." Katerina Ivanovna rahmetli kocasının sözünü ettiği yeşil drap şalını başına örttü. Hala odayı doldurmakta olan apartman halkının meydana getirdiği karmakarışık sarhoş kalabalığını yararak kendine yol açtı. Gözyaşları içinde hıçkıra hıçkıra ne olursa olsun hemen şu anda bir yerlerde adaleti bulmak kararıyla sokağa fırladı. Poleçka küçüklerle birlikte korku içinde köşedeki sandığın üzerine büzüldü. İki kardeşini kucakladı. Tir tir titreyerek annesinin dönmesini beklemeye başladı. Amelia Ivanovna odanın içinde dört dönüyor, olur gibi ağlıyor, bağırıyor, eline geçen her şeyi kudurmuşçasına yerlere atıyordu. Kiracılar da müthiş gürültü ediyor. Her kafadan ses çıkıyordu. Kimileri olup bitenler üzerine akılları erdiğince bir şeyler söylüyor, kimileri tartışıyor, küfürler savuruyor, kimileri ise şarkı söylüyordu. Raskolnikov artık ben de gideyim diye düşündü. Evet, Sonya Semyonovna, bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Ve Sonya'nın evine gitmek üzere çıktı. Raskolnikov ruhunda bunca dehşet ve acı duymasına rağmen Lujin'e karşı Sonya'nın çalışkan, yavuz bir avukatı olmuştu. Bu sabah çektiği bunca işkenceden sonra iyiden iyiye katlanılmaz bir hal almaya başlayan izlenimlerini değiştirmesine sebep olan bu rastlantıya sevinmiş gibiydi. Bu sevince kaynak olan bir başka nedenden, onu Sonya'yı savunmaya zorlayan kişisel ve candan duygulardan hiç söz etmiyoruz. Öte yandan kendisini hala bazen müthiş heyecanlandıran bir randevusu da vardı Sonya'yla. Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü söylemek zorundaydı ona. Bunun acısını şimdiden duyuyor, bu düşünceyi kafasından uzaklaştırmak istiyor gibiydi. Katerina Ivanovna'nın evinden çıkarken, bakalım şimdi ne diyeceksiniz Sonya Semyonovna derken de herhalde az önce Lujin'e karşı kazandığı zaferin coşkusu içinde bulunuyordu. Ama şu anda tuhaf bir şeyler oluyordu kendisine. Kapernino'ların evine gelince birden elinin ayağının çekilir gibi olduğunu, korktuğunu hissetti. Kapının önünde tuhaf bir soruyla dalgın dalgın duraksadı. Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü ille de söylemeli miyim? Soru tuhaftı. Çünkü daha bunu aklından geçirir geçirmez söylememenin olanaksız olması bir yana, bu işi bir an önce geciktirmenin dahi elinde olmadığını anladı. Bunun niçin imkansız olduğunu henüz bilmiyordu ama hissediyordu bunu. Ve böylesi bir takım zorunluluklar karşısında güçsüz olduğunu hissetmek ona dehşetli acı veriyor, yüreğini eziyordu. Daha fazla düşünmemek ve acı çekmemek için hızla kapıyı açtı ve eşikte durup Sonya'ya baktı. Sonya dirsekleri masaya dayalı elleriyle yüzünü örtmüş oturuyordu ama Raskolnikov'u görür gelmez sanki onu bekliyormuş gibi yerinden kalktı, karşılamaya koştu. Odanın ortasında karşılaştılar. Sonya çabuk çabuk, "Siz olmasaydınız hali ne olurdu?" dedi. İlk ağızda söylemek için hazırladığı sözlerdi bunlar. Sonra sustu ve bekledi. Raskolnikov masaya yaklaştı. Az önce onun kalktığı iskemleye oturdu. Tıpkı dünkü gibi Sonya onun iki adım ötesinde ayakta durdu. "Evet Sonya," diye başladı Raskolnikov ama birden sesinin titrediğini hissetti. Bütün sorun toplumsal durum ve ona bağlı geleneklerden kaynaklanıyordu. "Anladınız mı az önce bunu?" Sonya'nın yüzünde acı gölgeleri uçuştu. "Ne olur benimle dünkü gibi konuşmayın," dedi. "Lütfen yine başlamayın. Çektiğim acılar bana yeter." Bu sitemine Raskolnikov'un alınabileceğinden korkarak hemen gülümsedi. "Aptalca bir şeydi oradan ayrılma. Kim bilir neler oluyor şimdi orada. Demin gidecektim ama hep sizin gelebileceğinizi düşündüm." Raskolnikov ona Amelia Ivanovna'nın Katerina Ivanovna'yı ve çocuklarını evden kovduğunu ve Katerina Ivanovna'nın bir yerlere adalet aramaya gittiğini anlattı. "Aman tanrım," dedi Sonya. "Hemen gidelim." Ve mantosunu kaptı. "Yine aynı şey," dedi Raskolnikov sinirli sinirli. "Aklınız fikriniz onlarda. Biraz da benimle olun." "Ya Katerina Ivanovna?" Raskolnikov ters ters, "Merak etmeyin, Katerina Ivanovna sizden vazgeçmez," dedi. "Evden çıktığına göre az sonra kendisi buraya gelir. Sizi burada bulamazsa pişman olursunuz sonra." Sonya acılı bir kararsızlıkla iskemleye ilişti. Raskolnikov başını önüne eğmiş, bir şeyler düşünüyor, konuşmuyordu. "Diyelim Lujin şimdi istemedi," diye başladı, Sonya'ya bakmadan konuşuyordu. "Ama ya isteseydi, ya da hesabına öylesi uygun gelseydi, Lebezyatnikov ve ben olmasaydık sizi hapse attırabilirdi, öyle değil mi?" Sonya duyulur duyulmaz bir sesle, "Evet," dedi. Sonra dalgın korkulu, "Evet," diye tekrarladı. "Ve ben gerçekten de orada bulunmayabilirdim. Lebezyatnikov ise tümüyle bir rastlantı sonucu oradaydı." Sonya susuyordu. "Hapse düşseniz ne olacaktı? Dün size söylediklerimi hatırlıyor musunuz?" Sonya yine bir şey söylemedi. Raskolnikov biraz bekledi, sonra zorlama bir gülümsemeyle yeniden "Ah yeter artık, bunlardan söz etmeyin diyeceğinizi sanmıştım ben de," dedi. Bir dakika kadar sustu, sonra "Ne o, yine susuyorsunuz," dedi. "Ama bir şeyler konuşmamız gerek. Lebezyatnikov'un dediği gibi bir sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmek doğrusu benim için çok ilginç olacak. Hayır, ciddi söylüyorum, gerçekten ciddiyim. Düşünün ki Sonya, Lujin'in bütün niyetlerini önceden biliyordunuz. Böylece Katerina Ivanovna'nın onun çocuklarının ek olarak da kendinizin tümüyle mahvolacağınızı biliyordunuz. Poleçka'nın da öyle. Çünkü o da aynı yolun yolcusu. Evet, böyle bir durumda eğer her şey sizin elinizde olsaydı, yani birilerinin yaşaması ya da ölmesi, diyelim Lujin'in yaşaması ve alçaklıklarına devam etmesi ya da Katerina Ivanovna'nın ölmesi size bırakılmış olsaydı nasıl bir karar verirdiniz? Bunlardan hangisi ölmeli size göre? Evet soruyorum. Sonya kaygılı gözlerle bakıyordu ona. Bu dolambaçlı, bu uzaktan uzağa bir şeyler hatırlatan sözlerde özel bir şeyler sezer gibi olmuştum. Böyle bir şey soracağınız içime dolmuştu dedi. Dikkatle, merakla bakıyordu Raskolnikov'a. İyi, öyle olsun ama siz söyleyin bana, kararınız ne olurdu? Sonya yüzünde bir tiksinti anlatımıyla, olmayacak şeyler üzerine neden soru soruyorsunuz ki bana dedi. Öyleyse Lujin'in yaşaması ve alçaklıklarına devam etmesi daha iyi. Buna da mı karar verecek cesaretiniz yok yoksa? Bu Tanrı'nın işi, ben nereden bilebilirim? Hem ne diye bana böyle hiç sorulmayacak şeyleri sorup duruyorsunuz ki? Böyle anlamsız boş şeyleri. Hiç böyle bir şey benim kararıma kalabilir mi ki? Filancanın yaşamasına, filancanın yaşamamasına karar vermek hakkını bana kim verdi? Raskolnikov somurtarak, Tanrı'nın işi dediniz miydi? Artık konuşacak bir şey kalmıyor demektir diye homurdandı. Sonya acıyla, benden ne istediğinizi açıkça söylerseniz daha iyi edersiniz diye söyledi. Yine dilinizin altında bir şeyler var. Yoksa buraya bana işkence etmeye mi geldiniz? Ve kendini tutamadı, birden acı acı ağlamaya başladı. Raskolnikov kederli gözlerle bakıyordu ona. Aradan bir 5 dakika geçti. Haklısınız Sonya, dedi Raskolnikov yavaşça. Birden değişmişti sanki. Az önceki yapmacık küstahlığından ve kışkırtıcı tavrından eser kalmamıştı. Sesi bile cılızlaşmıştı. Dün sana beni bağışlamanı dilemeye gelmeyeceğimi söylemiştim ama işte sözlerimi neredeyse beni bağışlamanı dilemekle başladım. Lujin ve Tanrı konusunda söylediklerim için. Evet Sonya, bağışlanmamı diledim. Gülümsemek istedi ama yorgunluğu, bezginliği dile getiren zayıf bir gülümseyişti bu. Başını eğdi, yüzünü elleriyle kapadı. Birden yüreğinde Sonya'ya karşı yakıcı bir nefret duydu. Beklenmedik tuhaf bir duyguydu bu. Raskolnikov şaşırdı, ürktü, başını kaldırıp Sonya'ya baktı ama kaygı dolu, ilgi dolu, acılı bakışlarla karşılaştı gözleri. Bu bakışlarda sevgiden başka bir şey yoktu. Raskolnikov'un içindeki nefret bir hayal gibi yok oldu. Hayır, bu o değildi. Şaşırmış, iki duyguyu birbirine karıştırmıştı. Bu anın yalnızca o anın geldiğini gösteriyordu. Yeniden elleriyle yüzünü kapadı ve başını yere eğdi. Birden yüzü sapsarı oldu. İskemlesinden kalktı, Sonya'ya baktı. Hiçbir şey söylemeden bir makine gibi gidip kızın yatağına oturdu. Şu anla baltayı ilmiğinden çıkardıktan sonra koca karının arkasında dururken artık kaybedecek bir saniyesi bile olmadığını düşündüğü an arasında öyle korkunç bir benzerlik vardı ki. Neyiniz var diye sordu Sonya. Ürkmüştü onun bu halinden. Hiçbir şey söylemedi Raskolnikov. Açıklamanın bu şekilde olacağını hiç düşünmemişti. Şu anda kendisine neler olduğunu o da bilmiyordu. Sonya usulca yatağa onun yanına oturdu. Gözlerini dikip beklemeye başladı. Yüreği neredeyse duracaktı. Dayanılmaz bir durumdu bu. Raskolnikov ölü gibi sararan yüzünü Sonya'ya çevirdi. Dudakları bir şeyler söyleyebilmek çabasıyla çırpınıyor gibiydi. Sonya'nın yüreğini bir korku kapladı. Ondan hafifçe uzaklaşarak yeniden neyiniz var diye sordu. Bir şey yok Sonya, korkma. Saçma, gerçekten de saçma. Kendinden geçmiş sayıklıyor gibiydi. Birden başını kaldırıp Sonya'ya baktı. Yalnız niçin sana böyle eziyet ediyorum? Sonya, gerçekten de niçin? Kendime hep bunu soruyorum. Belki 15 dakika önce yine sormuştu bu soruyu kendine ama bu kez neredeyse kendinden geçmişçesine bütün vücudu tir tir titreyerek soruyordu. Sonya ona gözlerinde derin bir acıyla bakarak, "Ah, nasıl da acı çekiyorsunuz?" dedi. "Hepsi saçma. Baksana Sonya." Nedense gülümsedi. 2 saniye kadar süren uçuk, belli belirsiz bir gülümsemeydi bu. "Dün sana bir şeyler söylemek istemiştim, hatırlıyor musun?" Sonya tedirginlikle bekledi. Dün buradan çıkarken belki sonsuzcasına ayrıldığımızı ama eğer dönersem sana Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü açıklayacağımı söylemiştim. Sonya birden bütün vücudunun titrediğini duydu. İşte şimdi söylemeye geldim. Sonya güçlükle, evet dün siz gerçekten de diye bir şeyler mırıldandı. Sonra birden kendine geldi telaşla. İyi ama siz bunu nereden biliyorsunuz diye sordu. Zorlukla soluk almaya başlamıştı Sonya. Yüzü gitgide sararıyordu. Biliyorum. Sonya 1 dakika kadar sustu. Sonra ürkek ürkek, yoksa buldular mı onu diye sordu. Hayır, daha bulamadılar. Sonya yine 1 dakika kadar sustu. Sonra zor duyulur bir sesle, öyleyse siz bunu nereden biliyorsunuz diye sordu. Raskolnikov yüzünü ona çevirip gözlerini gözlerine dikti. Az önceki çarpık uçuk gülümseyişiyle, tahmin et dedi. Sonya tepeden tırnağa titrediğini duydu. Bir çocuk gibi gülümseyerek, ama siz niçin beni böyle korkutuyorsunuz diye mırıldandı. Raskolnikov gözlerini ondan ayırmak elinde değilmiş gibi dik dik bakmayı sürdürerek, madem bunu biliyorum öyleyse onun çok yakın dostuyum dedi. O Lizaveta'yı öldürmek istemiyordu. İstemeden öldürdü onu. Koca karıyı öldürmek istiyordu o. Koca karı yalnızdı önce. Tam o sırada Lizaveta girdi içeri. Böylece onu da öldürmüş oldu. Aradan korkunç 1 dakika daha geçti. İkisi de gözlerini ayırmadan birbirlerine bakıyorlardı. Kendini çan kulesinden aşağı bırakıyormuşçasına bir duyguyla, tahmin edemiyor musun diye sordu Raskolnikov. Sonya zor duyulur bir sesle, hayır diye kekeledi. İyice bir bak bakalım. Bunu söyler söylemez o eski bildik duygu bütün ruhunu dondurdu. Birden Sonya'nın yüzünde Lizaveta'nın yüzünü gördü. Birden eliyle baltayla Lizaveta'nın üzerine yürürken kadının yüzünde beliren anlatımı hatırladı. Lizaveta bir yandan duvara doğru girilerken bir yandan da çocuksu bir korkuyla ellerini ileri doğru uzatmıştı. Ansızın bir şeyden korkmaya başlayan ve gözlerini kendisini korkutan şeye dikip minicik ellerini ileri doğru uzatarak her an ağlamaya hazır geri geri çekilen bir çocuk gibiydi. Şu anda Sonya'nın yüzünde de aynı anlatım vardı. Aynı korku, aynı umarsızlıkla bakıyordu ona. Birden sol elini ona doğru uzatarak parmağının ucuyla hafifçe göğsüne dokundu. Bir yandan da usul usul ondan uzaklaşarak yataktan oturduğu yerden kalkmaya başlamıştı. Ancak gözlerini bir an olsun onun gözlerinden ayırmıyordu. Sonya'nın duyduğu korku birden ona da bulaştı. Yüzünde aynı dehşet anlatımı, hatta dudaklarında aynı çocuksu gülümseme, o da Sonya'ya bakmaya başladı. Sonunda anladın mı diye fısıldadı. Tanrım diye bir çığlık koptu Sonya'nın göğsünden. Yatağa yığılıp yüzünü yastığa gömdü. Ama çok kısa sürdü bu. Çabucak doğruldu. Hızla Raskolnikov'a yaklaştı. İki elini birden tutup incecik parmaklar arasında bir mengene gibi sıkarak gözlerini onun gözlerine dikti ve yeniden dikkatle bakmaya başladı. Bu bakışlarla son bir umut ışığı bulmak istiyor gibiydi ama hayır, hiçbir umut yoktu. Hiç kuşkusuz kalmamıştı, dediği gibi olmuştu her şey. Sonya çok sonraları bu anı hatırladığında hiç kuşkusu kalmayışını, bu karara böylesine birdenbire varışını çok tuhaf ve yadırgatıcı bulmuştu. Yoksa bu onun içine mi doğmuştu? Hayır, böyle bir şey söyleyemezdi. Ama şu anda Raskolnikov ona bunu söyler söylemez bütün bunlar gerçekten de kendisinin içine doğmuş gibi geldi. Sonya birden kendine değmiş gibi yerinden fırladı, ellerini ovuşturarak odanın ortasına kadar gitti, sonra hızla döndü, yeniden yatağa onun yanına oturdu. O kadar yakın oturmuştu ki neredeyse omuzları birbirine değiyordu. Sonra birden sanki bir yerine bir şey saplanmış gibi irkildi, bir çığlık attı, kendine değmişçesine ve niçin yaptığını kendi de bilmeden Raskolnikov'un önünde diz çöktü. Ne yaptınız, ne yaptınız böyle kendinize diye mırıldandı. Sesi umutsuzlukla doluydu. Sonra birden doğruldu, Raskolnikov'un boynuna atıldı, kollarıyla sımsıkı sarıldı. Raskolnikov kendini hafifçe geri çekti, üzgün bir gülümsemeyle ne tuhafsın Sonya dedi. Sana ondan söz ettiğim sırada beni kucaklayıp öpüyorsun, ne yaptığının farkında mısın? Sonya onun bu dediğini duymamıştı bile. Müthiş bir heyecan içinde şu anda bütün dünyada sizden daha mutsuz hiç kimse yoktur diye haykırdı ve bir ağlama nöbetine tutulmuşçasına hıçkırmaya başladı. Raskolnikov ne zamandır yabancısı olduğu bir duygunun bir sel gibi içine boşandığını ve kendisini hafiflettiğini hissetti. Bu duyguya karşı koymadı. Gözlerinden yuvarlanan iki damla yaş kirpiklerine asılıp kalmıştı. Yani beni bırakmıyor musun Sonya dedi. Belli belirsiz bir umut titreşimi vardı sorusunda. Hayır hayır diye bağırdı Sonya. Hiçbir zaman, hiçbir yerde. Nereye gidersen peşinden geleceğim. Ah tanrım, ah ne kadar mutsuzum. Niçin, niçin seni daha önce tanımadım? Niçin bana daha önce gelmedin? Geldim ya işte. Şimdi geldin ama ne yapılabilir ki şimdi birlikte... Birlikte gideriz belki de küreye. Raskolnikov'a yeniden sarılmıştı. Bu sözler üzerine Raskolnikov'un bütün vücudu kasıldı. Dudaklarında az önceki küçümseyici gülümseme. Ben belki de daha küreye gitmek niyetinde değilim Sonya dedi. Sonya ona hızla bir göz attı. Mutsuz bir insana karşı duyduğu o heyecanlı ilk acıma duygusundan sonra yeniden korkunç cinayet düşüncesiyle sarsıldı. Raskolnikov'un konuşma tonundaki değişme ona bir anda cinayeti ve katili hatırlatmıştı. Şaşkınlıkla bakıyordu ona. Bu iş niçin olmuştu, nasıl olmuştu daha hiçbir şey bilmiyordu. Bu sorular şu anda birdenbire bilincinde çakıvermişti. Ama hemen sonra yeniden kuşkulanmaya başladı. İnanamıyordu bir türlü. O mu katil? Olacak şey mi bu? Ne oluyor? Neredeyim ben diye bağırdı birden. Hala kendine gelememiş gibi büyük bir şaşkınlık içindeydi. Hem sizin gibi birisi nasıl böyle bir şey yapabilir? Niçin yaptınız bunu? Raskolnikov can sıkıntısıyla ve bitkin bir sesle niçin olacak? Sormak için. Yeter artık Sonya dedi. Sonya sersemlemiş gibiydi ama birden aç mı kalmıştın dedi. Sen bunu annene yardım etmek için yaptın öyle değil mi? Raskolnikov yüzünü öte yana çevirdi, başını önüne eğdi. Hayır Sonya, hayır diye mırıldandı. Aç kaldığım söylenemez. Evet, gerçekten de anneme yardım etmek istemiştim ama tam bu da değil. Bana acı çektirme Sonya. Sonya'nın elleri yanına düştü. Bütün bunlar gerçek olabilir mi? Tanrım, bu nasıl gerçek böyle? Böyle bir gerçeğe kim inanır? Hem çıkarıp cebinizdeki parayı son kuruşuna kadar başkalarına verin, hem de para için birini öldürün. Bir an sustu, sonra ah, yoksa Katerina Ivanovna'ya verdiğiniz o paralarda, tanrım, yoksa o paralarda diye bağırdı. Raskolnikov onun sözünü keserek, hayır Sonya dedi. O paralar değil. İçin rahat olsun. Bir tüccar aracılığıyla annemin gönderdiği paralar onlar. Hastalandığım gün elime geçmiş, aynı günde Katerina Ivanovna'ya vermiştim. Razumihin tanıktır. Paraları da benim adıma o almıştı tüccardan. Benim de o paralar. Benim, kendi paralarım. Sonya gözlerini dört açmış, onu dinliyor. Olanca çabasıyla bir şeyler anlamaya çalışıyordu. Raskolnikov dalgın dalgın, o paralara gelince diye ekledi. Aslında para olup olmadığını da bilmiyorum ya. Çünkü o sırada koca karının boynundan içi tıka basa dolu bir para kesesi almıştım ama içine bakmamıştım. Fırsat olmamıştı. Sonra zincir, kol düğmesi gibi bazı şeyler de vardı. Para kesesiyle birlikte bunların hepsini ertesi sabah V caddesinde daha önce hiç bilmediğim bir avluda bir taşın altına gizledim. Şimdi de orada duruyorlar. Sonya kulak kesilmiş dinliyordu. Raskolnikov'un son sözlerinde bir umut ışığı görerek bu işi... Soymak için yaptığınızı söylüyorsunuz ama hiçbir şey almamışsınız dedi. Raskolnikov yine dalgın dalgın, bilmiyorum, daha bu paraları alıp almamaya karar vermedim diye mırıldandı. Sonra birden kendine geldi, hafifçe gülümseyerek, amma aptalca şeyler söylüyorum öyle değil mi dedi. Sonya'nın aklından sakın deli olmasın düşüncesi geçti ama hemen kovdu bu düşünceyi kafasından. Hayır, burada başka bir şey vardı, kendisi hiçbir şey anlamıyordu. Raskolnikov birden coşarak, biliyor musun Sonya dedi, eğer aç olduğum için çalsaydım bu paraları, sözcüklerin üzerine basarak devam etti, şu anda mutlu olurdum, bunu bilmiş ol. Biraz sonra umutsuzluk içinde ama bütün bunlardan sana ne diye sürdürdü sözlerini. Şu anda yaptığım şeyin aptalca olduğunu söylüyorsun. Bundan sana ne? Bana karşı elde ettiğin bu aptalca zaferden sana ne? Ah Sonya, ben sana bunları söylemek için mi geldim? Sonya yine bir şeyler söylemek istedi ama konuşmaktan vazgeçti. Dün seni benimle birlikte gelmek için çağırmamın tek sebebi senden başka kimsenin olmayışıydı. Sonya ürkek ürkek, nerede çağırmıştın diye sordu. Raskolnikov acı acı gülümseyerek, korkma hırsızlar cinayet işlemeye değil dedi. Farklı insanlarız biz, biliyor musun? Sonya, dün gece nereye çağırdığımı daha şimdi şu anda anladım. Dün bilmiyordum bunu, nerede gideceğimizi ben de bilmiyordum. Bir tek şey için çağırdım seni ve bir tek şey için geldim buraya, seni bırakmamak için. Bırakmayacaksın değil mi beni Sonya? Sonya onun elini sıktı. Raskolnikov bir dakika kadar sonra Sonya'ya sonsuz bir acıyla bakarak ''Niçin söyledin bunu ona, niçin?'' diye söylendi. ''Niçin açtım? İşte benden açıklama bekliyorsun Sonya. Oturuyor ve bekliyorsun. Oysa ne söyleyebilirim ki sana? Hiçbir şey anlamayacak, yalnızca acı çekeceksin benim yüzümden. Bak işte ağlıyor ve beni kucaklıyorsun. Niçin kucaklıyorsun beni Sonya? Bu acıyı tek başıma çekmediğin ve sen de acı çek ki ben biraz hafifleyeyim dediğim için mi? Böyle bir açığa sevebilir misin sen? Sanki sen acı çekmiyor musun?'' dedi Sonya. Yine aynı duygu bir sel gibi boşandı Raskolnikov'un yüreğini ve yine yüreğini bir an için yumuşattı. Sonya, ben kötü yürekli bir adamım, bunu unutma. Pek çok şeyin açıklaması burada. Sana da kötü yürekli olduğum için geldim. Her şeye karşın buraya gelmeyebilecek insanlar da vardır. Bense ödeyim ve alçağın biriyim. Ama ne yapalım, öyle olayım. Bu değil sorun. Konuşmamız gerek ama ben sözle nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Durdu, uzun uzun düşündü, sonra dedim ya, farklı insanlarız biz, dedi. Birbirimizin dengi değiliz. Buraya geldiğim için de kendimi hiç ama hiç bağışlamayacağım. Hayır, hayır, diye bağırdı Sonya. Buraya gelmen benim öğrenmem iyi oldu. Hem de çok iyi oldu. Raskolnikov ona acıyla baktı. Gerçekten de ne olmuş sanki, dedi, düşünüp taşınıp bir karar vermiş gibiydi. Böyle oldu bu iş. Sorun şu, bir Napolyon olmak istedim, onun için de öldürdüm. Nasıl, anladın mı? Sonya safça ve çekinerek hayır dedi. Sonra yalvarıcasına ekledi. Yalnız sen anlat, ben anlarım. Ben kendi kendime hepsini anlarım. Anlar mısın? Pekala, görürüz. Sustu, uzunca bir süre düşündü. Sorun şu, dedi. Bir gün kendime şöyle bir soru sordum. Eğer benim yerimde Napolyon olsaydı ve mesleki tırmanışına başlamak için önünde ne Toulon, ne Mısır, ne Mont Blanc'ten geçiş gibi güzel ve anısal şeyler değil de gülüş zavallı bir koca karı, üstelik de sandığındaki paraları çalmak için öldürülmesi gereken bir tefeci koca karı bulunsaydı ve başkaca da hiçbir çıkış yolu olmasaydı, acaba ne yapardı? Böylesine anısal olmaktan uzak, üstelik de günah olan bir şey yaptığı için acı duyar mıydı? Şunu hemen söyleyeyim ki bu sorun üzerine çok ama çok kafa yordum. Öyle ki sonunda Napolyon'un bu işten acı duymak şöyle dursun, bu işin anısal bir iş olup olmadığı gibi bir konunun aklının köşesinden bile geçmeyeceğini, hatta bu işin insana acı verebileceğinin farkında bile olmayacağını anladım. Ve böyle düşündüğüm için müthiş utanç duydum. Önünde başka bir yol yoksa hiç duraksamadan kadının işini bitiriverirdi Napolyon. Ben de bunun üzerine düşünmekten vazgeçip bu otoritenin örneğine uygun olarak cinayeti işledim. Tümüyle anlattığım gibi oldu bu iş. Gülünç mü buluyorsun? Evet Sonya, burada asıl gülünç olan bu işin tam anlattığım gibi olmasıdır. Sonya anlattıklarını hiç de gülünç bulmamıştı. Daha da ürkmüş olan ve zor duyulan bir sesle, siz, dedi, bana doğruca hiç örnek vermeden anlatın, daha iyi. Raskolnikov onun ellerini tuttu, yüzünü üzüntüyle bakarak, yine haklısın Sonya, dedi. Bütün bunlar saçma, neredeyse boş bir gevezelik. Biliyorsun annemin hiçbir şeyi yok. Bir rastlantı sonucu eğitim gören kız kardeşimin yazgısı, mürebbi olarak sürünüp durmak. İkisinin de umudu bendim. Üniversitede okuyordum ama masraflarını karşılayamadığım için ayrılmak zorunda kaldım. Hoş, her şey yolunda gitse ve ayrılmasam da ne olacaktı ki? 10-12 yıl sonra yıllık 1000 ruble geliri olan bir öğretmen ya da memur olmaktan başka ne umabilirdim ki? Bu arada annem kaygılanırken acılardan çöküp gidecek ve ben onun için hiçbir şey yapamayacaktım. Kız kardeşimin başına daha da kötü şeyler gelebilirdi. Her şeyden ele tek çekmek, annemi unutup kız kardeşimi uğrayacağı aşağılanmalara saygıyla katlanmak için sebep ne? Evet, ne içindi bütün bunlar? Onları toprağa verip yeni dertler edinmek, evlenip çoluk çocuk sahibi olarak bu kez de bunları beş parasız bir lokma ekmeğe muhtaç bırakmak için mi? İşte ben koca karının paralarıyla anneme yük olmadan üniversite öğrenimini sürdürmeyi, üniversiteden sonraki ilk adımlarımı atabilmeyi ve bütün bunları çok geniş bir biçimde ve radikal anlamda yapmayı düşünmüştüm. Öyle ki yepyeni bir mesleki tırmanış gerçekleştirmek ve yeni, bağımsız bir yolda ilerleyebilmek istiyordum. İşte hepsi bu. Koca karıyı öldürmekle hiç kuşkusuz kötü bir iş yaptım. Yeter artık. Sözlerini bitirdiğinde tam bir bitkinlik içindeydi, başını eğdi. Ah, ama bu o değil, bu o değil, dedi Sonya, sesi acı doluydu. Hiç böyle bir şey olur mu? Olmadığı ortada ama ben sana gerçeği söyledim. Bu nasıl gerçek böyle? Tanrım, ben yalnızca bir bit öldürdüm Sonya. Yararsız, iğrenç, herkese zarara dokunan bir bit. Ama bu bit bir insan. Raskolnikov ona tuhaf tuhaf bakarak, ben de biliyorum onun bir bit olmadığını, dedi. Aslında Sonya, ben yalan söylüyorum. Hem de ne zamandır yalan söylüyorum. Doğru söylüyorsun sen, bu o değil. Burada başka, bambaşka sebepler var. Ne zamandır kimseyle konuşmadım Sonya, başım çok kötü ağrıyor. Gözleri humma ateşiyle yanıyordu. Sayıklar gibiydi. Dudaklarında tedirgin gülümsemeler uçuşuyordu. Bütün varlığını kaplayan coşkunluğunun ardında bir bitkinlik de seziliyordu. Sonya onun neden de acı çektiğini anlıyordu. Onun da başı dönmeye başlamıştı. Evet, tuhaf şeyler söylüyordu ama yine de anlaşılır bir şeyler var gibiydi bu sözlerde. Ama nasıl olur, nasıl olur? Sonya umutsuzluk içinde ellerini oluşturup duruyordu. Raskolnikov başını kaldırarak, hayır Sonya, bu o değil, dedi. Düşüncelerindeki ani dönüş kendisini de şaşırtmış ve yeniden heyecanlandırmış gibiydi. Bu o değil, en iyisi. Tut ki ben kendini beğenmiş, kıskanç, kötü yürekli, aşağılık, kinnar bir adamım. Hatta belki de biraz deliliğe de yatkınım. Varsın hepsi olsun. Delilik sözünü eskiden de etmişlerdi, biliyorum. Az önce sana parasızlık yüzünden üniversiteden ayrılmak zorunda kaldığımı söylemiştim. Biliyor musun? İstesen ayrılmayabilirdim. Okul için gerekli parayı annem gönderebilir. Üst, baş, boğaz sorununu da kendim halledebilirdim. Özel dersler çıkıyordu. 50 kopek veriyorlardı ders başına. Razumihin veriyor ya hani. Ben öfkelenmiştim, çalışmak istemedim. Evet, öfkelenmiştim. Ben o sıralar tam bir örümcek gibi çekilmiştim. Öyle ya, görmüştün sen benim kaldığım o rezil yeri. Biliyor musun Sonya? Alçak tavanlar, daracık odalar insanın aklını ve ruhunu öylesine boğar ki. Ah, nasıl nefret ederdim o rezil odadan. Ama yine de oradan dışarı çıkmak istemezdim. Özellikle istemezdim. Günlerce dışarı çıkmazdım. Ne çalışmak ne de yemek yemek isterdim. Boyuna yatardım. Nasılsa bir şeyler getirirse yerdim, getirmezse günüm öylece geçerdi. Hıncımdan özellikle bir şey istemezdim. Geceleri yakacak mumum yoktu. Karanlıkta oturur ve bir mum alacak para kazanmazdım. Okumam gerekti. Oysa ben kitaplarımı satmıştım. Masamın üzerindeki not defterlerimin, kağıtlarımın üzerinde şimdi bile bir parmak toz vardır. En sevdiğim şey uzanıp yatmak ve düşünmekti. Boyuna düşünürdüm. Sonra düş görürdüm. Tuhaf tuhaf düşler. Bunların ne tür düşler olduğunu anlatmam imkansız. Ancak işte bu sıralarda düş gibi bir şeyler kurmaya başladım. Hayır, böyle değil. Yine anlatamadım. Biliyor musun? O sıralar durmadan kendime soru sorardım. Neden böyle aptalım ben? Madem başkaları aptal ve ben onların aptal olduklarını kesin olarak biliyorum, öyleyse neden onlardan daha akıllı olmak istemiyorum? Sonra herkesin akıllı olmasını beklemenin çok uzun süreceğini anladım. Sonya, bir de bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini, insanların değişmeyeceğini, onları değiştirebilecek kimsenin bulunmadığını ve bunun için çaba göstermeye değmeyeceğini.